Ayrım 22, Kayıp Yaz 2015, Altan Öymen, sayfa 265. PKK'nın terörü. Tabii şu gerçek de ortadaydı. Ankara saldırısının sorumluları arasında gösterilmek istenen PKK'nın Ankara saldırısı ile ilgisi yoktu. Bu Ankara savcılığınca resmi olarak tespit edilmişti. Ama PKK terör örgütü olarak Güneydoğu Anadolu'daki başka gelişmelerin sorumlusuydu. Bazı illerimizde bir hendek kazma eylemi başlatmıştı. Bununla şehirlerin bir kısmını kendi yönetimi altına almak ve oraları devlet yönetiminin dışında tutmak istediği anlaşılıyordu. Devlet güçleri de doğal olarak o girişimleri engellemeye çalışıyordu. Bölgenin çeşitli yörelerinden sık sık çatışma haberleri geliyordu. Bombalar patlıyordu, ölümler, yaralanmalar birbirini izliyordu. Bu da tabii iktidarın IŞİD terörüyle PKK terörünü birbirinin içine koyup kokteyl gibi gösterme ve o kokteylin içine HDP'yi de katma gayretlerini kolaylaştırıyordu. Gerçi o günlerden aylar sonra savcılığın Ankara olayları hakkındaki iddianamesi yayınlanınca şu görülecekti. Savcılık o soruşturmayı yürütürken IŞİD'in yaptıklarıyla PKK'nın yaptıklarının birbiriyle bağlantılı olması bir yana birbirinin tam karşıtı olduklarını gösteren bilgi ve belgelere ulaşmıştı. Evet, bilgilerin, bulguların özeti böyleydi. Fakat bu o günlerde ne radyo ve televizyonların büyük bölümüne yansıyordu ne de yazılı basının haberlerine. O televizyonların ekranlarındaki canlı yayınların büyük bir kısmını işgal eden görüntüler ve sesler de aynı yöndeydi. İktidar yanlısı basının bir kısmının sayfalarında gerçek dışı olduğu besbelli iddialara dayalı sözde haberler tekrar tekrar yayınlanıyordu. Aynı şeyleri tekrar et, gerçek olmasa da izi kalır metodu uygulanıyordu. İddianame. 10 Ekim 2015 Cumartesi sabahı Ankara'da gar önünde yaşanan katliamın kimler tarafından nasıl yapıldığının hikayesi olaydan sonra yaklaşık 10-15 gün içinde ana hatlarıyla belli oldu. Ankara Emniyeti'nin olay öncesinde görevli olan istihbarat ekipleri bunu önceden haber alıp engelleme veya hiç değilse etkilerinin o kadar ağır olmasını önleme açısından başarılı olamamışlardı. Ama olaydan sonraki soruşturmayı yürüten ekipler katliamın sorumlularını ve o sorumluların yardımcılarını saptamışlar ve büyük kısmını yakalayıp sorguya çekmişlerdi. O konudaki tüm ipuçları tabii olaydan sonraki en geç 2 hafta içinde Ankara Emniyeti yöneticileri ile savcılık makamının bilgisi içindeydi. Fakat olay hakkında yayın yasağı olduğu için bunlar basına pek yansımıyordu. Veya sadece bazı yayın organlarınca yasağı deldiniz suçlamasına fırsat vermeyecek şekilde iddia veya söylenti diye yansıtılıyordu. Olayın IŞİD'çiler veya DEAŞ'çılar tarafından yapıldığı yolunda ipuçlarına ulaşıldığı öne sürülüyor gibi ifadelerle. Tabii bunların gerçeğin ne kadarını içerdiğinden emin olunamıyordu. Çünkü o 10-15 gün içinde gerek başbakan, gerek diğer devlet adamları kamuoyuna tamamen değişik bilgiler ve yorumlar iletiyorlardı. Örneklerini verdim. Mesela Başbakan Davutoğlu olayın çok sayıda örgütün katılımıyla oluşturulduğu yolundaki tezinde ısrar ediyordu. O bilgi ve yorumları izleyenler de kime inanacaklarına karar vermekte güçlük çekiyorlardı. Bu kitabın yazıldığı sırada 100 küsur insanımızı kaybettiğimiz o saldırı olayının failleri ve hazırlanışı hakkında ilk 10-15 gün içinde elde edilen ilk soruşturma bilgileri artık daha da doğrulanmış ve pekiştirilmiş bir şekilde 10 Ekim 2015 Ankara katliamı davasının 571 sayfalık iddianamesinin içindeydi. Burada şimdi o iddianamedeki bilgilere dayanarak olayla ilgili bazı bilgi ve bulgulara değineceğim. İddianamede yer alan sanıklardan birinin ifadesinden başlayarak. Yakup Şahin IŞİD'e nasıl katıldı? O şüphelinin adı Yakup Şahin. Gaziantep'te 1993'te doğmuş. Yani olay sırasında 22 yaşında. Babasıyla annesinin Urfa'nın Bozova ilçesinin Ağıncık köyünde arazileri var. Fakat artık Gaziantep'te oturuyorlar. Yakup'la birlikte 9 çocukları var. 7'si erkek, 2'si kız. Çocukların hepsi evli. Yakup da evli. 2 çocuğu var. 2'si de kız. Biri 1,5 yaşında, biri 6 aylık. Yakup lise 1'den terk ama açık öğretimde öğrenciliği devam ediyor. 15 yaşından sonra ağabeyinin yanında fırıncılığa başlamış, usta olmuş. Fakat sonra işi bırakmış. Çünkü migreni var. Fırın işi sağlığına dokunuyormuş. Devamını şöyle anlatıyor. Bundan yaklaşık 2 yıl önce işsiz olduğum için parkta otururken Şeyh Mussarı adlı bir vatandaş ile parkta tanıştım. Şeyh Mussarı bana inşaat işleri yaptığından bahsetti. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu. Dini sohbet yaptı. Bana bizim derslerimiz var, sohbetlerimiz var. Katılırsan yararlanırsın. Allah seni dünyaya boşuna göndermedi. Esrar ve hap içersin diye göndermedi dedi. Ben zaman zaman esrar içiyordum. Kendisine esrar içtiğimi de söylemiştim. Bunun üzerine benimle ilgilendi. Ben Şeyh Mussarı'nın evine haftada 3 gün gittim. Birebir bana dini sohbet yapıyordu. Yaklaşık 6 ay Şeyh Mussarı'dan dini sohbetler aldım. 6 ay sonra Şeyh Mussarı beni cihat dersine gönderdi. Kendisini tanıtırken de Afganistan'a savaşmaya gittiğini, 7,5 yıl orada kaldığını, 10 yıl önce Afganistan'da patlayıcı dersleri aldığını söylemişti. Yakup Şahin Sarı'yı tanıdıktan sonra gene o çevreden başkalarını da tanıyor. Fakat sonra şunu görüyor. O çevredekiler Şeyh Mussarı dahil Gaziantep'te Nusret Cephesi grubu diye bilinen grubun içindeymişler. Ve Nusret'e dahil olmayanları kafir sayıyorlarmış. Ama Gaziantep'te IŞİD'de dahil başka gruplar da varmış. Bu durum Yakup Şahin'in hoşuna gitmiyor. Zaten o sırada evleniyor, Nusretçi tanıdıklarıyla ilişkileri kesiliyor. Yakup Şahin bir akşam eski mahalle arkadaşı Kenan aracılığıyla bir başkasını tanıyor. Adı Halil İbrahim Durgun. Halil İbrahim Durgun belli ki IŞİD'çi, bunu zaten gizlemiyor. Onu Yakup'la tanıştıran Kenan da IŞİD'çiymiş. O sırada Suriye'ye gidip geliyor fakat bir gidişinde ölüyor. Kenan'ın evinin önünde taziye çadırı kuruluyor. Yakup Şahin Kenan'ın tanıştırdığı Halil İbrahim Durgun'la birlikte oraya taziyeye gidiyor. Böylece aralarındaki dostluk gelişiyor. Gerisini Yakup Şahin'in kendi ifadesinden izleyelim. Ben Halil İbrahim Durgun'a işsiz olduğumu söylemiştim. Bundan 9-10 ay önce sanırım 2014 yılı Aralık ayı içinde. Kendisi de bana muhasebe işleri yaptığını, Allah için her ay sana 2500 TL infakta bulunacağım, yani bağış yapacağım dedi ve bana 2500 TL peşin para verdi. Daha sonraki aylarda da her ay 2500 lira parayı bana Halil İbrahim Durgun vermeye devam etti. Halil İbrahim Durgun'un Çetinkaya Bulvarı Anatolia Oteli'nin arkasında kiralık olarak kullandığı muhasebeci ofisi vardır. Tanıştığımızdan beri beni telefonla hiç aramadı. Bana da kendisini telefonla aramamam gerektiğini söyledi. Ben Halil İbrahim'in yanına gidip geldikçe bana bazı işler vermeye başladı. Aynı zamanda kendi oturduğu ev dışında bir adet Suriye'den gelen canlı bombaların kullandığı hücre evi vardı. Toplam 5 adet de depo kiralamıştı. Oğlum, Suruç'u biz yaptık. Yakup Şahin böylece IŞİD'li Halil İbrahim Durgun'un yanında çalışan biri oluyor. Onun aracılığıyla başka IŞİD'lileri de tanıyor. O da artık fiilen IŞİD'in mensupları arasına katılmış oluyor. IŞİD'in daha önceki faaliyetlerini de merak ediyor. O arada Suruç'ta 20 Haziran 2015'teki 36 vatandaşımızı öldüren bombalı saldırı olayı yaşanınca Yakup Şahin Halil İbrahim Durgun'a bunu soruyor. Tutanaklardan izleyelim. Suruç'taki patlamadan 3-4 gün sonra Halil İbrahim Durgun araç kullanıyordu. Ben kendisine abi Suruç işi nasıl olmuş diye sordum. Bana oğlum Suruç'u biz yaptık dedi. PKK'lılar hak etti, biz de yaptık dedi. Ben de kendisine nasıl yaptınız diye sordum. Bana Gaziantep Elbeyli'den bir kişi üstünde yeleğiyle geçti. Deniz Büyükçelebi, IŞİD'in bölgedeki şeflerindenmiş, canlı bombayı gönderdi. Biz Gaziantep'te bir gece misafir ettik. Daha sonra motosikletle Suruç'a gönderdik. Onlar da orada patlattı dedi. Motosiklette kimin olduğunu bana söylemedi. Ben Deniz Büyükçelebi'yi önceden tanırdım. Antep'te çalıştığım fırında ustamdı. Eskiden komşumuzdu. Anne adı Esma, kardeşinin adı Arif'tir. Şehit Baki Çulcuoğlu Caddesi üzerinde oturur. Şu an Suriye'de kalır. IŞİD saflarındadır ve Türkiye-Suriye sınır sorumlusudur. Deniz Büyükçelebi de başlangıçta Nusret Cephesi'nde başlamıştı. Daha sonra Nusret Cephesi'nden ayrılıp IŞİD'e katıldı. Ben bu Suruç olayında Deniz Büyükçelebi'nin adını Halil İbrahim Durgun'dan duyunca Deniz Büyükçelebi'nin Suriye'den Türkiye'ye canlı bomba göndermekle sorumlu olduğunu anladım. Ben Halil İbrahim Durgun ile Deniz Büyükçelebi'nin daha önceden ilişkilerinin olduğunu bilmiyordum. Ancak Deniz Büyükçelebi Suriye'ye gittikten sonra sık sık Halil İbrahim Durgun ile telefonla görüşüyordu. Aralarında irtibat olduğunu telefon görüşmeleriyle anladım. Deniz Büyükçelebi Türkiye'deyken ve fırında ustam olduğu için evine 8-10 kez çay içmeye gitmiştim. Her gittiğimde evinde tanımadığım cihatçı tipler görüyordum. Yakup Şahin o arada Halil İbrahim Durgun'dan başka şeyler de öğreniyor. Biri o sırada Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki HDP örgütü binalarını hedefleyen eylemler var. Şahin soruyor, Durgun da o eylemler hakkında bildiklerini söylüyor. Şahin ifadesinde onları da anlatıyor. Mesela şöyle. Bana o görüşmemizde seçimlerden önce Adana ve Mersin'de HDP il binalarında IŞİD adına gelen patlamaları Savaş isimli eskiden DHKPC saflarında yer almış şu anda IŞİD adına savaşan bir şahsın yaptığını söyledi. Yakup Şahin'in IŞİD içindeki ilişkileri ifadesinde açık açık anlattığına göre buna benzer örneklerle giderek gelişiyor. Anlattıklarından örgütün Gaziantep'teki ve civar yerlerdeki elemanlarının hayli aktif oldukları anlaşılıyor. Şahin o arada IŞİD'çiler arasındaki hiyerarşik durumu da sezinliyor. Belirttiğine göre o arada tanıştığı Muhammed Ali Kod adlı Yunus Durmaz, kendisini örgüte alan Halil İbrahim Durgun'un amiri durumundaymış. Yakup Usta, artık dönüşün yok. Yoksa... Ve Şahin'in anlatımlarında sıra Ankara'daki eylemin hazırlığına geliyor. O iş için Halil İbrahim Durgun, Yakup Şahin'i deposuna taşınacak bazı paketler için yanına alıyor. Fakat o taşımalar sırasında Yakup biraz huzursuz oluyor. Acaba bu işten ayrılsam mı diye düşünmeye başlıyor. İfadesinin o bölümünü de izleyelim. Suruç patlamasından hemen sonra Erdem Koleji'nin aşağısındaki Güney Kent Mahallesi'ndeki depoya Halil İbrahim Durgun ile birlikte gittik. Depoya bir koli bilye koyduk. Bilyeler küçük kutular halindeydi ve hava kararmak üzereydi. Akşam saatleriydi. Depoda bilyelerin yanında yaklaşık 30 kilo sarı toz şeklinde patlayıcı malzeme vardı. Ben eve girince düşünmeye başladım. Taşıdığımız bilyelerin ve patlayıcı maddelerin mahiyetini anladım. Halil İbrahim Durgun Suruç patlamasını da kendisinin yaptırdığını söyleyince yeni bir patlamanın hazırlığını yaptığımızı düşündüm. Ve Halil İbrahim Durgun ile konuşmaya, yaptığımızın yanlış olduğunu anlatmaya karar verdim. Bu konuyu görüşmek üzere Halil İbrahim Durgun'un yanına gittim. Abi bizim amacımız ne? Suruç patlamasını da yapmışsınız. Bu malzemeleri tekrar hazırlıyoruz. Biz kime hizmet ediyoruz diye sordum. Kendisi cevaben biz Allah'a hizmet ediyoruz. Sen niye tribe giriyorsun? Sadece Allah düşmanlarını öldürüyoruz diye cevap verdi. Ben de abi bütün ölenlerin Allah düşmanı olduğunu nereden biliyorsun? Açık kalplerine mi baktın diye sordum. Bana herkesin hükmü bellidir, herkesin safı bellidir. Bunlar bariz Allah düşmanlarıdır diyerek cevap verdi. Ben de kendisine, abi sen bana her ay 2500 lira para veriyorsun. Ancak yaptığımız işlerden ben kalben rahatsızım. Geceleri uyuyamıyorum dedim. Cevaben bana, Yakup Usta sen bu işin içine girdin. Artık dönüşü yok. Dönersen sen de gidersin, yedi ceddin de gider dedi. Bana cevaben, gözün kesiyorsa çık dedi. Ben de korktum ve çıkamadım. Bu görüşmeden sonra 3 gün evde düşündüm. Polise gitmek istedim ancak korktum. Güçlü olduklarını bildiğim için gitmedim. İhbar etseydim ihbarın benden yapıldığını anlayacaklarını ve aileme zarar vereceklerinden korktuğum için gidip ihbar edemedim. Tabii Yakup Şahin'in bu ifadesinin ne kadar samimi olduğu bilinmez. Ama ondan sonraki olaylar söylediği gibi gelişiyor. Örgütten çıkmıyor, verilen emirleri yerine getirmeye devam ediyor. Gaziantep-Ankara yolu. Sonrası şöyle. Ankara saldırısından 15 gün kadar önce, yani 2015 Eylül'ün son haftasında Yakup Şahin'e patronu Halil İbrahim Durgun görevler veriyor. Görevlerden biri şu, Nizip'te bir depo bulunup kiralanacak. Piyasadan 1,5 ton kadar amonyum nitrat alınıp depoya konulacak. Yakup Şahin'in Ford Focus marka bir arabası var. Nizip'e kendi arabasıyla gidiyor, depo bulup kiralıyor. Fakat iş amonyum nitratı bulup satın almaya gelince güçleşiyor. İlçede amonyum nitrat satanlar var ama bunun gübreleme işleri dışındaki kullanım yerleri hakkında da bir fikirleri var. O kadar çok gübreyi satmanın başlarına iş açabileceğinden korkuyorlar. Yakup Şahin'e gübre satın almak için gittiği dükkanda soruyor dükkan sahibi. Ne için kullanacaksın bu kadar gübreyi? Şahin kendisine öğretileni söylüyor. Sarımsak ektik, onun için kullanacağız gübreyi. Sarımsak cevabı dükkan sahibini tatmin etmiyor. Şahin Nizip'teki başka dükkanlardan da sonuç alamayınca Gaziantep'e dönüp patronu Halil İbrahim Durgun'a durumu anlatıyor. Patron Durgun bu defa onu Birecik'te tanıdığı başka satıcılara gönderiyor. Ama daha ihtiyatlı davranıp bir plan yapıyor. Plana göre Yakup Şahin Birecik'e kendi aracıyla gidecek, satıcılarla pazarlığı yapacak işi bağlayacak. Halil İbrahim Durgun'un bir başka adamı nakliyeci Hüseyin Tunç, Şahin'i nakliye aracıyla izleyecek, buluşacaklar. Malı 2 bölümde alacaklar. Önce Nizip'e götürüp orada Yakup Şahin'in daha önce kiraladığı depoya koyacaklar. Daha sonra da gene 2 seferde Gaziantep'e götürüp Halil İbrahim Durgun'un deposuna yerleştirecekler. Yakup Şahin ve onunla buluşan nakliyeci Hüseyin Tunç planı uyguluyorlar. Bu defa bir sorun çıkmıyor. Mallar Birecik'te satın alınıp Gaziantep'te Durgun'un deposuna konuluyor. Hedef HDP binası mı, miting mi? Nerede kullanılacak mallar? Bunu kendi ifadesine göre Yakup Şahin o sırada bilmiyor ama şunun farkındadır. Patronu Halil İbrahim Durgun getirilen malzemenin bomba haline sokulup uzak bir yere taşınması üzerine hazırlıklar yapmaktadır. Patronu Halil İbrahim Durgun'un Yakup Şahin'e çıtlattığına göre hedef Ankara'dır ama Ankara'nın neresi? Yakup Şahin neresi olduğunu 2 aşamada öğreniyor. Birinci aşama malların Antep'e getirilmesini izleyen günlerden birindedir. Yakup Şahin'in kendi ifadesinden izleyelim. Halil İbrahim Durgun'a, ''Abi bu malzemeleri ne yapacağız, niye getirdik?'' diye sordum. Kendisi bana Mitsubishi bir minibüs bulacağız. Patlayıcıları minibüse yerleştireceğiz. Minibüsü çekiciyle Ankara'ya göndereceğiz. Çekicinin şoförünün yanına Suriye'den gelen bir canlı bombayı yerleştireceğiz. Seçimden önce Ankara'da HDP genel merkezini patlatacağız. Orayı havaya uçuracağız dedi. Ben kendisine abi orada masum insanlar olabilir. Niye bunu yapacağız dediğimde o binada masum insanın ne işi var? Onların hepsi PKK'lı dedi. İddianamedeki bilgi ve bulgulara göre minibüsün ruhsatını üstüne satın alacak birinin aranması hayli uzun sürüyor. Bu gecikme sırasında şöyle bir gelişme oluyor. IŞİD'in karar vericileri ya kararlarını değiştiriyor, Ankara'daki HDP genel merkezi yerine istasyonda başlayacak olan mitingi hedef alıyorlar. Veya hedefleri zaten o mitingdi de bunu Yakup Şahin'den gizlemek için HDP binasından söz edip bir şaşırtmaca yapmışlardı. Mitingi hedefleyen plan zaten evvelden de öyleydi. O planı uygulamaya devam ediyorlar. Bu ikisinden hangisi doğru olabilir? Bunu biz bilmiyoruz. Ama Yakup Şahin kararın değiştiğine inandığını tutanaklara geçen ifadesinde söylüyor. Ankara'ya gidiş hazırlığı. Yakup Şahin sorgulanması sırasında bu konuda hayli ayrıntılı açıklamalar yapıyor, sonra o yeni kararı öğrenişini anlatıyor. HDP genel merkezini havaya uçurma işini daha sonra ertelemek suretiyle 10-10-2015 tarihinde düzenlenecek mitingde canlı bomba patlatmayı Halil İbrahim Durgun ve arkadaşları kararlaştırmışlar. Benim bu karardan 9 Ekim 2015 tarihinde Cuma günü saat 16 sıralarında haberim oldu. 9 Ekim 2015 Cuma günü saat 16 sıralarında eve geldiğimde eşim bana Halil İbrahim Durgun isimli bir şahıs seni Teleferik Parkı'nın yanında saat 16.30 sıralarında bekliyormuş diye birisi not bıraktı diye bana söyledi. Ben önemli bir şey olduğunu anladım. Bu notu bırakanın kim olduğunu bilmiyorum. Ancak Halil İbrahim Durgun'un beni çağırdığını anlayınca saat 16.30'da Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Teleferik Parkı'nın yanına gittim. Halil İbrahim Durgun, Ford Focus marka 34DM8574 plakalı aracın içindeydi. Ben yanına gittim, kendisi araçtan hiç inmedi. Bana dağdan PKK'lılar inmiş, Ankara'da miting yapacaklarmış. Ankara'ya iki kardeş götüreceğiz, onlar Ankara'da miting alanını patlatacaklar. PKK'lıların anasını belleyecekler. HDP Genel Merkezi patlatma işini şimdilik erteledik. O daha sonraki iş. Önce bu işi yapacağız dedi. Ben kendisine abi miting alanında masum insanlar olabilir. Bu yapacağımız iş yanlış dedim. Bunun üzerine bana ne masum insan oğlum. Bunların hepsi dağdan inmiş. Masum insanın o mitingde ne işi olur? Sen sadece öndeki araçla gideceksin. Önde polis kontrolü olup olmadığını kontrol edeceksin. Başka da bir iş yapmayacaksın dedi. Bu görüşmeyi biz saat 16.30 sıralarında Teleferik Parkı'nda yaptık. Bana Halil İbrahim Durgun akşam saat 20 sıralarında hücre evine gel dedi. Evde sana olayda kullanılacak telefonları ve aracı vereceğim dedi ve parktan ayrıldık. 22. ayrımın sonu. Sayfa 274.